Herkese iyi akşamlar. Bugün 31 Ağustos değil mi arkadaşlar? Tarihi yanlış söylemiyorum. 31 Ağustos 2020. Canlı betimlemelerin 19.sundayız. İkinci sezonunda 4. betimlemesindeyiz. 3 gündür 4 tane betimleme yaptık cumartesiden beri. Çok da güzel betimlemeler yaptık. Bugün 19. canlı betimlememizin konusu kitap kapak betimlemeleri. Peki öncesinde neler yaptık kısaca göz atarsak. Cumartesi günü çok güzel bir konuyla başladık. IKEA kataloğunun ev betimlemeleriyle başladık. Değişik bir konuydu hakikaten. Ve daha sonra pazar günü spor yaptık. Çocuklar benim haşatımı çıkarttılar sağ olsunlar. Yarım saat böyle ağırlıklar kaldırdık, ısındık, esnedik vesaire derken öyle bir. Sonrasında biraz ara verdik. Saat 7'de bu sefer Banksy, hiç duymuş muydunuz bilmiyorum. Banksy bir sokak ressamı, aslında bir duvarları boyayan, grafiti yapan biri. Onun eserlerini betimledik derken haftanın, yani bu haftanın, bir dahaki hafta cumartesi, pazar, pazartesileri yenileri olacak ama haftanın son betimlemesine geldik. Bugünkü konumuzda kitap kapaklarının betimlemesi, oldukça ilginç ve güzel bir konu. Arkadaşlar hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Bugün 4 tane kızımız mı var? Erkek yok aramızda galiba.
5 tane.
5 tane.
5 kız.
Evet, hoş geldiniz diyelim. Tekrar önce sizi kısa kısa bir tanıyalım mı? Kimlersiniz, neler yaparsınız, hangi bölümdesiniz?
Benim ismim Fatma Evra Konuk. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliğinde 2. sınıftayım. Hı hı. Bu şekilde.
Peki kitap okumayı sever misin normalde Fatma?
Severim kitap okumayı.
Kitap okumak, kitabı açtığında sen de kapak resimleri mesela bugün onu anlatacaksın diye dikkatini çeker mi? Yani o da kitabı almanda ya da beğenip beğenmemende bir etken midir kişisel olarak?
Yani aslında içeriği daha önemli benim için ama kitapçıda dolaşırken dikkatimi çeken oluyor ve hani o da beni çeken bir şey ilk başta.
Evet, peki, teşekkür ediyorum. Devam edelim.
Ben Fatma Özdağ. Hı hı. İlköğretim Matematik Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Hı hı. Benim de kitap kapakları ilgimi çeker, evet. Yani genelde içeriğine baktım ben de. Arkasını okurum hatta, ön kapağına bakmaktan sonra ilk önce baktım her arka kapağı aslında, özet kısımları. Oradan ne diyor onu merak edip. Ama ön kapağı da evet hocam, haklısınız. Gerçekten bazı kapaklar çok dikkat çekici oluyor. Yani kitabın içeriğini merak etmek.
Konuşma kapalı.
Evet, öyle bir durum ama kitaplara bakar. Biz de zaten GTM'de kitap okuturken yeni son dönemlerde mutlaka kitabın ilk başında kitap kapak resim betimlemesini yaptırıyoruz. Daha sonra da kitabın arka yüzünü mutlaka okutuyoruz. Başlamadan önce demek ki doğru yoldaymışız diyelim. Devam edelim bakalım.
Ben Gökçe Akçeşme, İlköğretim Matematik Öğretmenliği'nde okuyorum. Ben de son sınıf öğrencisiyim. Ben açıkçası çok fazla kitap okumam ama okuduğum zaman da ilk olarak kitabın kapağına bakarım. Yani eğer yazı değil de kitabın kapağında bir şekil varsa o şekile göre kitabın içeriğine ondan sonra bakarım. O yüzden kitabın kapakları benim için önemli.
Evet, güzel. Ve konu seçimi kime aitti arkadaşlar bu arada? Yani böyle bir konu anlatalım. Fikri kimden?
Ben söyledim hocam, kitap kapağını betimleyelim diye. Benim de daha çok dikkatimi çeksin diye.
Öyle mi? Sen de sıkça buna baktığın için öyle bir şey mi aklına geldi? Güzel bir konu.
Evet.
Evet, peki.
Merhaba hocam. Ben Azize Nur Çördük. Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. sınıfa geçtim. Ben kitap okumayı severim. Belli başlı okuduğum yazar vardır. Kapakları ne bakarak, hani genelde böyle hani kapağına bakarak işte kitap hakkında bir şey yapmayın derler ama yani kapak tasarımı bence onunla ilk tanışmamız açısından önemli bir detay yani.
Evet, Azize biraz mikrofona yaklaşırsan süper olur.
Tamam hocam. Bu kadar.
Ben de kendimi tanıtayım. Nazmiye Betül Doğrul, matematik bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Hı-hı. Ben de kitap okumayı severim. Genellikle klasik kitapları okumayı daha çok seviyorum ve onların kapakları benim çok ilgimi çekiyor. Bu konuyu seçmemiz de benim için gerçekten mutluluk verici bir şey oldu.
Evet, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Gerçekten de güzel ve ilginç bir konu olacak. Bugün biraz kitap kapaklarını anlatırken belki hani o kitaplarla ilgili biraz konuşuruz veya biraz da o yazarlarını da betimleyebilirsiniz aslında. Şimdi onu söylemedim ama hani aklınızdayken hani tipleri canlanıyorsa kafanızda nasıl bir tipi var onu da mesela merak edebilir buradaki kişiler, aklımızda olsun diyelim. Nasıl başlamak istersiniz? Hangi kitaptan başlayacağız?
Ben başlayacaktım hocam, izin verirseniz.
Yani bir saniye müsaade etmeni rica edeceğim. Küçük hemen geliyorum. Bir iki dakika içerisinde. Siz ondan son hazırlıklarınızı yapın. Ve ben geleceğim. Ela. Evet, geldim arkadaşlar. Evet, kim başlıyordu?
Ben başlıyorum hocam, Fatma Evra.
Evet Fatmacığım.
Bugün ben Anthony Burgess'in Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan ünlü romanı Otomatik Portakal'ın kapağını betimleyeceğim.
Evet, onun filmi de var değil mi bu arada?
Evet, filmi de var. Ama önce biraz yazarın hayatından ve kitabın içeriğinden bahsetmek istiyorum.
Tabii, çok iyi olur.
İngiliz romancı Anthony Burgess 25 Şubat 1917 yılında İngiltere'de doğmuştur. Tam adı John Burgess Wilson olan yazar annesini 1 yaşındayken kaybettiği için teyzesinin yanında büyümüştür. Manchester Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı ve Ses Bilimi öğrenimi görmüştür. İngiltere'deyken beyninde bir tümör olduğunu öğrenmiştir. Doktorlar 1 yıl yaşayabileceğini söylemişlerdir ancak bir müddet sonra teşhisin yanlış olduğunu anlamışlardır. Bundan uzun yıllar sonra yani 22 Kasım 1993 yılında akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Özellikle 1962 yılında yazdığı Otomatik Portakal adlı romanı sayesinde oldukça büyük bir üne kavuşmuştur. Bu eseri de dünyada milyonlarca kişi tarafından okunmuş ve sevilmiştir. Günümüzde bile çok satanlar listesinde yer alan Otomatik Portakal, 1971 yılında Amerikalı yönetmen Stanley Kubrick tarafından sinemaya uyarlanmıştır.
Evet, gerçekten filmi de olan, o da kült filmi de ünlü olan bir kitap. Biraz hani kitap kapağına geçmeden önce yazarı da yani hatırlıyorsan şey yapabilir misin? Nasıl bir yazarımızın tipi, nasıl bir şey yani?
Yazarın dış görünümünü mü betimleyeyim?
Evet evet yani.
Ya benim önümde şu an daha yaşlanmış bir fotoğrafı var. Renkli gözlü, beyaz tenli, kısa saçlı bir yazar. Saçları beyaz. Ondan sonra sarışın biri. Üstünde kareli bir gömlek var ve siyah fileri var.
Anladım. Evet. Yazar böyle bir özel bir yani dikkatini çeken bir özelliği var mı?
Yani belirgin bir şey bulamadım ben bu şekilde.
Anladım. Biraz kitaptan da bahsedelim istersen Otomatik Portakhane hakkında.
Bu yanlış tanık olmasından konduğu süreçte bu durum yazarın kitaplarına da yansımış. Bunun en büyük örneğini Otomatik Portakal'da görüyoruz. Kitabın merkezine oturttuğu Alex karakteri yazarın hastalık sürecindeki psikolojisini ortaya koyuyor. Alex kin ve nefret dolu bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Otomatik Portakal 15 yaşındaki Alex'in çalkantılı gelişimini konu almaktadır. Alex ve çetesi olarak adlandırabileceğimiz 4 karakteri konu alan bir hikayedir. Hikayenin merkezi konumunda olan Alex'e Dim, Georgie ve Pete eşlik etmektedir. Yaşananlar Alex adlı gencin ağzından anlatılmaktadır. Bu nedenle Alex'in gençlerle, şiddetle, toplumsal yapıyla ilgili yaptığı yorumlar kitap için büyük önem taşımaktadır. Günümüz toplum yapısına şiddet yanlı bir karakterle sert bir dille eleştiren Otomatik Portakal ilgisiz aile yapısını İngiliz aile yapısında ustalıkla incelemeyi başarıyor.
Evet, gerçekten güzel. Sanırım şeydi değil mi? Hani kitabın konusu sonrasında bu mahkum oluyor ama sonra buna farklı bir ceza yöntemi uyguluyorlar güya. Değişiyor, değişmiyor. Öyle bir şey anlatan bir kitaptı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam.
Ben şimdi kapağın betimlemesine geçeceğim. Kapağın taban rengi beyaz bir çerçeve içine alınmış turuncu renginde. beyaz çerçevenin olduğu kısımda kapağın en üst bölümünde siyah renkte 32'ye yakın büyüklükte puntoda modern klasikler dizisi -3 yazmaktadır. Hı-hı. En üst kısmında yani turuncu tabanlı kısmında büyük punto ile beyaz renkte yazarın ismi, hemen altında da daha büyük punto ile yine beyaz renkte iki kelimenin üst üste yazılmasıyla kitabın ismi Otomatik Portakal yazmaktadır. Hı hı. Portakal kelimesinin yazdığı yerin tabanından başlayan siyah büyük bir fötr şapka var ve bu şapka kafa gibi bir şekle giydirilmiş. Hı hı. Portakal kelimesinin hemen altında çok küçük puntoda beyaz renginde İngilizce aslından çeviren Aziz Üstel yazmaktadır. Hı hı. Kapağın tam ortasında büyük bir bölümü de bu insan kafası ve boyundan oluşan şekil kaplamakta. Hı hı. Bu şeklin tabanı açık pembe rengindedir. Bu kafa şeklinin iki gözü vardır. Hı hı. Bu gözlerden biri sağ tarafta olan siyah bir nokta şeklinde. Hı hı. Diğeri sol tarafta olansa yine siyah bir nokta ve etrafında siyah renginde güneş parlamasının şekillendirilmiş hali gibi bir şekil vardır. Hı hı. Kafa şeklinin orta kısmında ise ikizkenar üçgen şeklinde bir burun var. Bu kafa şeklinin ağız kısmının yerinde direkt olarak boyun kısmıyla birleştiği yerde 4 tane adam silüeti yan yana yürümektedirler. Hı hı. Bu adamları arkalarından görüyoruz biz. Hı hı. En sağdaki adamın yaptığı en belirgin şey sol eli cebinde yürümesi. Hı hı. Ve onun dışında üstünde kapüşonlu bir hırka var ve kapüşonu kapalı bir şekilde gibi gözüküyor. Hı hı. Ayrıca kafası çok hafif sala doğru arkadaşlarına bakıyor gibi dönük. Hı. Onun yanındaki sağdan ikinci adam ise sol elinde sopa gibi bir cisimle yürümektedir. Kafası da hafif sağındaki arkadaşına dönük. Hı hı. Soldan ikinci adam ise elindeki sopayı iki eliyle ensesine dayamış şekilde yürümekte. Hı hı. Kafası ise önüne bakıyormuş gibi gözüküyor. Bu adamlardan en soldaki ise iki eli cebinde ve önüne bakarak yürümektedir. Kafasında ise bere gibi bir şapka var. Kafa şeklinin boyun kısmının en altında ise bu adamların silüetlerinin gölgeleri gözüküyor. Ama sadece bu gölgelerin bacak kısımlarını görebiliyoruz. Yani kapağın tam ortasında ve büyük bir kısmını oluşturan bu kafa şeklinin şekli ve içeriği bu şekilde.
Burada bu kafa 4 kişi acaba Alex ve çetesini mi simgeliyor acaba? Neyi simgeliyor olabilir?
Evet, bana da öyle geldi. Hı hı. Şimdi kapağın diğer kısımlarına geçiyorum. Hı hı. Kapağın turuncu kısmının sol en alt köşesinde ise yayın evinin adı beyaz renkte büyük küçük boy punto ile yazılmış. Bu da Türkiye İş Bankası üstte. Daha sonra yazının altına bir çizgi çekilip kültür yayınları yazılmıştır. Kapağın sağ en alt, yine turuncu kısmı sağ en alt köşesinde ise 44'e yakın büyüklükte bir punto ile 33. baskı yazılmıştır. Yani büyük bir punto ile. Benim kitap betimlemem bu kadar kapak için. Hı-hı. Teşekkür ederim.
Peki o kapağı gördüğünde yani kitabı okumuş muydun, onu sorayım önce.
Kitabı okumamıştım. Kapak dikkatimi çektiği için bu kitabı seçtim.
Hangi yönüyle kapak dikkatini çekti? Hani bu seni etkileyen ne oldu bu kapakta?
Şöyle yani bir kafanın içinde yerleştirilmiş olması her şeyin dikkatimi çekti. Sanki baş karakterin zihnini simgeliyor gibi geldi. Hem de anlatacak birçok şey vardı içinde. Hem kitaba dair hem kapağa dair. O yüzden bu kapağı seçtim.
Yani tek bir kafa var ama bu kafanın içinden 4 tane silüet çıkıyor değil mi? Yanlış anlamadıysam onu
kastettim.
Evet,
aynen. Yani sanki özellikle boyun yani alt kısma doğru. Hı hı.
O 4 silüet aynı kişi gibi mi bir taraftan? Hani öyle bir şey mi simgeliyor veya aynı kişiden yönetiliyor gibi mi oluyor acaba?
Ya bana çetenin üyelerini simgeliyor gibi geldi. Hı hı. Çünkü birbirine benzemeyen tipler. Hani hı hı. Vücut şekli olarak.
Bir de 4 kişiden 3'ünde sopa var mıydı? Öyleydi galiba değil mi?
İkisinde sopa var. Birinin eli cebinde, diğerinde iki eli cebinde.
Anladım. O şekilde bir kapak resmi betimliyorsunuz. Peki var mı eklemek istediğin bir şey bu kapağa?
Yok yani bu şekilde. Fötür şapkayı da söyleyebilirim. Daha oval yani köşesiz bir fötür şapka. Ya bu şekilleri sanki gerçek değil de böyle hani bir yuvarlak altında bir dikdörtgen hani daha böyle şekil gibi geometrik şekil gibi tasarlamışlar.
Anladım. Peki, bu teşekkür ediyoruz Fatma. Eline sağlık. Şimdi diğer şeye geçebiliriz arkadaşlar.
Ben devam edeceğim hocam. Fatma Özdağ. Herkese merhaba.
Şimdi ikinci Fatma'mız geldi.
Evet.
Ben
Victor Emil Frank'in İnsanın Anlam Arayışı adlı kitabının kapağını betimleyeceğim.
Evet.
Ben de öncelikle ekranımda Victor Emil Frank'in resmi var. Onu tanımlamamı isterseniz tanımlayabilirim.
Evet, iyi olur. Önce yazarı bir tanıyalım.
Evet, yazarın önündeki resmi tahminimce 60'lı yaşlarında olduğunu düşünüyorum burada. Üzerinde bir takım elbise var. Bir yerde oturuyor. Etini çenesine dayamış, düşünceli bir poz vermiş. Saçları bembeyaz zaten. Alnı geniş ve gözünde 70'lerden kaldığını düşündüğüm bir gözlük var.
Kalın mı? Merceği sence?
Hocam, aynen. Büyük daha doğrusu. Çerçevesi çok kalın değil mi? Büyük bir gözlük. Bu şekilde. Yani daha fazla belirleyici bir özelliği olduğunu düşünmüyorum.
Biraz yazar hakkında da bilgi verebilme şansın var mı?
Evet, tabii hocam. Daha öncesinde betimlemeden önce yazar bir kitap hakkında birkaç bilgi vereceğim. Tabii. Şimdi. Victor Emil Frank kimdir? 26 Mart 1905'te Viyana'da doğan yazar, 2 Eylül 1997'de Viyana'da ölmüştür. Holocaust'tan kurtulan Yahudi nörolog ve psikiyatrdır. Varoluşçu psikolojinin bir şekli olan ve psikoterapinin 3. Viyana okulu olarak da bilinen logoterapinin kurucusudur. İnsanın Anlam Arayışı adlı bu kitabı en çok satan kitabıdır bu yazarın. Şimdi kitabın içeriğinden birazcık bahsedeyim. Kitabın orijinal adı Man's Searching for Meaning'dir. İngilizce'den çeviren kişi Selçuk Budak'tır.
Ama muhtemelen bu ilk orijinal dil de Almanca'dır değil mi bunun yani? Herhalde önce Almanca, Avusturya'da olduğuna göre orada mı yazılmıştır acaba?
Evet hocam, sanırım öyleydi. Sanırım, evet. 20. yüzyılın önde gelen psikiyatrlarından Viktor Frank, 30'un üzerinde yabancı dile çevrilen ve bütün dünyada 12 milyondan fazla tutan insanın anlam arayışında kurucusu olduğu logoterapinin ilkelerini 2. Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampındaki deneyimleri eşliğinde anlatmaktadır. Yazar tasvir ettiği toplama kampını dünyayı daha büyük bir hapishane olarak kavramamızı sağlayan parlak bir metafora dönüştürüyor bu kitabında. Aynı zamanda yazar insanı insan yapan nedir sorusuna da yanıt vermeye çalışıyor. İçindekiler bölümüne geçmek istiyorum şimdi.
Tabii.
Kitap ön söz haricinde 153 sayfadan ve 3 bölümden oluşmakta. Birinci bölümde yazarın toplama kampındaki deneyimleri okuyucuya aktarılmaktadır. İkinci bölümde logoterapinin tanımı yapılmakta, kavramın içerisinde yer alan önemli başlıklara değinilmektedir. Üçüncü bölümde ise okuyucuya trajik bir iyimserlik tartışması sunmakta. Yazar bu bölümde yaşamın trajik yanlarına rağmen anlamını koruyabildiğini sorgulamakta.
Bir çeşit mutluluk oyunu mu oynuyor yani?
Sanırım hocam. İlginç bir hikaye var. Gerçekten o şey Nazi kampına girip sağ çıkmış biri aslında bir psikiyatr olarak.
Ya belki o zaman da şey düşünüyor. Bundan daha kötü ne olabilirdi ki? Deyip belki orada bir iyimserlik sağlamış olabilir hakikaten. O toplama kampının deneyimleştirmesi önemli bir logoterapi mi dedin terapinin adına?
Evet hocam, logoterapi. Bu terapiyi kendisi buluyor galiba orada.
Bu terapiyle ilgili bir bilgi var mı? Nasıl bir terapi yöntemiymiş bu? Yani onunla ilgili bir şey var mı, bildiğim bir şey?
Bununla ilgili şu an elimde bilgi yok. Yanlış bilgi vermek de istemiyorum açıkçası ama alt başlıklarından birkaç tane sıralayabilirim. Mesela logoterapinin alt başlıkları olarak anlam istemi, varoluşsal boşluk, yaşamın anlamı, varoluşun özü, sevginin anlamı, acının anlamı, her şeyleri sorguladıkları bir kavram diye düşünüyorum hocam.
Anladım. Evet, ilginç. Herhalde bu şeyden sonra, bu toplama yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra mı kuruyor acaba bu logoterapi evet, kitabı? Tamam. Yazılış tarihi ne zaman? İlk baskısı?
Yazılış tarihi. Bunu not etmemişim. Hemen bakın. Bir saniye.
Evet, bu arada da bizi dinleyenler oluyor mu? Onlara öyle kısaca ben bakıyorum.
Sanırım hocam 1946 tarihinde
yazılmış. Evet, hemen savaş sonrasında demek ki izlemiş arkadaşlar. O da önemli bir ilginç bir ayrıntı olmuş. Peki geçelim kapak resmine istersen.
Tamam. Kapak tasarımını Ebru Demet Gül, grafik uygulama ise Berna Kuley'in Tolga üstlenmiş. Hı hı. Bu elimdeki kitap 53. baskı bu arada. Hı hı. Kitabın kapağında çok fazla bir şey yok açıkçası hocam. Şöyle anlatayım. Kitabın kapağında alev dalgasını andıran büyük bir kuş tüyünün yarısını görmekteyiz aslında. Kapak arka planının rengi siyah ve yarısını gördüğümüz bu kuş tüyü siyah arka planın üzerine yerleştirilmiş. Kuş tüyü kırmızının tonlarından oluşmakta. Hı-hı. Açık ve koyu tonlarından. Kuş tüyünün tam ortasında beyaz bir boşluk var. Hı-hı. Ve bu boşlukta büyük puntolarla kitabın ismi yazıyor. Üç kelime alt alta gelmiş şekilde. İnsanın anlam arayışı diye. Hemen altında da daha küçük puntolarla yazarın adı yazıyor. Kapağın sağ alt köşesinde 30'un üzerinde dile çevrilen ve 15 milyondan fazla satan başucu kitabı yazılı küçük bir dipnot görüyoruz. Hı-hı. Ve son olarak yayın evi baskısı kapağın en altına ve tam ortasına yerleştirilmiş Okuyan Us yayınları diye.
Evet, Okuyan Us bu arada arkadaşlar, onu şey yapmayın, o şekilde yazılıyor. Evet. Evet. Peki bu kapakta senin dikkatini çeken ne var yazılar dışında?
Hocam açıkçası ben önce bu kapağı bilmiyorum içeriğinden dolayı mı ama bir alev dalgasına benzetmiştim. Hı hı. Bence aslında kitabın içeriği kapağından daha ilginç olduğunu düşünüyorum. Bence daha farklı bir kapak olabilirdi buna, bunun için.
Sanki biraz düz ve basit geldi anlattığım kadarıyla kapak kitap şeyiyle karşılaştım. Bir şeyi merak ettim, hani bunu bilirsiniz. Bir kitabın Türkçe baskısının kapağıyla orijinal özgün baskısının kapağı ne kadar farklı değişiyor? Değişiyor mu, aynı mı oluyor, sadece yazılar mı değişiyor?
Değişiyor hocam. Ben orijinal baskısına da baktım. Aslında buraya onu da koymak istedim ama yani bunu Türkçe yapacağımız için, Türkiye'de olduğumuz için Türkçe bir kapak koydum. Belki onu orijinalini mi koymalıydım acaba?
Yok, hani sadece bildiğim bir şey varsa anlatabilirsin koymasan bile. Yani o nasıldı mesela orijinal kapağı?
Şöyleydi hocam, hatırlıyorum nasıl olduğunu. Arka planı siyahtı, tamamen siyah. Kitabın en üstten alta kadar %70'i diyebiliriz. Man's Searching for Meaning, yani kitabın orijinal adı alt alta dört kelime şeklinde yazılıydı. Hı-hı. En altında da bir mumun sadece alev dalgasını görüyorduk. Beyaz bir ışık şeklinde aslında. Bu kadardı sadece. Karanlığın içinde bir mum, sadece mumun alev ışığı.
Evet, yani her şey karanlıksa bile bir tane bir ışık arıyorsun. Evet, o bir Türkçesinde var mı bu mum?
Yok hocam, Türkçesinde bu yok.
Ama bence çok büyük bir eksiklik değil mi? Yani böyle bir, ya esas, çünkü orada o bir fikir veriyor gerçekten. Hani her şey karanlık olsa bile bir umut vardır. Bir arayış içindedir insan. Herhalde öyle bir şey anlatıyor diye tahmin ettim o mum şeyini.
Ben de öyle düşünüyorum.
Ama Türkçesinde sadece yazıyı koymuşlar yani. Onun dışında ne var ekstra? Bir daha Türkçe kapak, kısa hızlıca bir tekrar betimler misin kısaca? Yani yazılar dışında ne var, onu merak ettim. Yazıları bir kenara bıraktım.
Kardeşim hocam, kapağın arka planı yine siyah burada. Yarısını gördüğümüz büyük bir kuş tüyü var aslında. Bu kuş tüyünün renkleri kırmızının tonlarından oluşuyor. Bu kuş tüyünün üzerine yazıyı koymuşlar. Bu kadar. Çok fazla dediğiniz gibi bir şey yok aslında. Dediğim gibi içeriğine göre çok basit kalmış bir kapak betim bence.
Kuş tüyüyle ne anlatmak istediler acaba? Kuş tüyü. Evet. Yani orada bir şey yapmaya çalışmış ama mum, yani şimdi söyledim, daha bir fikir veriyor kitapla ilgili gibi. Bana hani vermeli mi? Tabii o da bir ayrı bir tartışma ama kitabın kapağına bakıyorsan ne hakkındaymış? Merak etmelisin gibi geliyor değil mi arkadaşlar? Evet. Yani baktın mı? Yani bu ne acaba tarzında? Hani böyle bir şey olabilir. Eğer bir resim koyuyorsan içine diye düşündüm. Peki, var mı eklemek istediğim bir şey?
Bu kadar hocam.
Çok teşekkür ederim Fatma. İki Fatma'ya da teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Birinci Fatma'nın kapağı daha ilginçti. Bayağı bir içinde farklı. Epey uğraşmışlar yani. Emek harcamışlar gibi duruyor. Bunda sanki pek de bir emek harcamamışlar gibi bir his geldi içime ama. Neyse onu da karşılaştırmak anlamında güzel oldu. Kitabı okuyan var mı bu arada arkadaşlar?
Bu kitap mı hocam? Evet ben okumuştum.
Nasıl? Beğenmiş miydin kitabı yani içerik olarak?
Beğendim kesinlikle. Bence okunması gereken bir kitap. Aslında ben bu kitabı dediğim gibi kafamdan çok içeriği için birazcık da seçmiştim. Hmm. Belki de bunu söylememiz gerekiyordu. İçeriğine göre basit kalmış bir kapak. Daha iyi şeyler yapılabilir. Zaten biyografi tarzında bir kitap bu. Victor Emil Frank orada yaşadığı, o kampta yaşadığı olayları anlatıyor. Bir psikiyatrın gözünden bunları görmek bence etkileyici. Orada ne yaşadığını, insanların nasıl ruh halinde olduğunu. Mesela çok basit isteklerinin olduğunu söylüyor. Ya da acının bir anlamı vardır diyor. Bilmiyorum böyle çok güzel tespitleri var hocam. Hmm. 2 yıl önce okudum. Çok fazla hatırlamıyorum ama güzel tespitleri olduğunu düşündüğüm bir kitap. Bence okunması gerekiyor.
Evet gerçekten. Hem de ben bu arada diğer arkadaşımıza geçerken kitaplara şöyle bir bakayım. Otomatik Portakal bize filmi de var arkadaşlar. Vardı onu söyleyeyim. Geten'de betimlemeli olarak filmi de var. Aynı zamanda kitabı da var. İnsanın anlam arayışı da bence var ama şöyle hızlıca ben Getem'i şöyle bir bakıyorum. Getem acaba bu kitabı bizi okutmuş muyuz gibilerinden. Evet. Victor E. Frank. İnsan sesi var. Yani yeni koymuşuz hatta. 2018 yılında Getem'e girmiş bu kitap arkadaşlar sesli olarak. Ve 15 ayrım aslında çok da büyük bir kitap değil. Yani 150 sayfa dedin zaten. Hani öyle bir kitap arkadaşlar. Aynı zamanda metin hali de var. Yani okumak isterseniz Getem'den de bu kitabı rahatlıkla bulabilirsiniz diyelim. Ve geçelim diğer kitabımıza.
Merhaba hocam. Ben de Gökçe Akçeşme.
Hoş geldin Gökçe'ciğim. Sen hangi kitabı anlatacaksın?
Ben Adalet Ağoğlu'nun Ölmeye Yatmak adlı romanı anlatacağım.
Ölmeye Yatmak. Evet bu kitapta evet. Sanki ben yakın zamanda biz bunu Getem'e girdik gibi. Adalet Ağoğlu'nu da sanırım bu sene mi kaybettik ya? Yani öyle
evet hocam
kaybettik.
Bu sene.
Evet, evet. Evet arkadaşlar. Dar Zamanlar serisinin bir şeye öyle geçiyor.
Evet
galiba.
İlk kitabı oluyor.
Hı-hı. Dar Zamanlar 1.
Dar Zamanlar 1 olarak geçiyor zaten bu da. Hı-hı. Evet.
Evet.
Bugün size Adalet Ağoğlu'nun Ölmeye Yatmak adlı romanın kapağını tanıtacağım. Öncelikle edebi kişiliğini kitaba nasıl yansıttığını anlamak için Adalet Ağoğlu hakkında çok ufak bir bilgilendirme yapıp sonra da size kitabı özetleyip ve çok detaylı bir şekilde kitabın kapağını betimleyeceğim. Hı hı. 1929'da doğan Adalet Ağoğlu 14 Temmuz 2020 tarihinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle İstanbul'da yaşamını yitirmiştir. Eserlerinde doğa, toplum ve zaman ilişkilerinin insanın iç dünyasındaki yansımalarını ele almıştır. Ve bence kitabı betimledikten sonra bu iç dünyayı anlamış olacağız kitapta da. Hı hı. Ölmeye Yatmak Adalet Ağoğlu'nun ilk romanıdır ve onun tanınmasını sağlamıştır. Daha sonra yazdığı Bir Düğün Gecesi ve Hayır adlı romanlarla bir üçleme oluşturdu ve birçok ödül kazanmıştı. Hı hı. Şimdi çok kısa bir şekilde romandan bahsetmek istiyorum. Ölmeye Yatmak romanı okuyup özlediği hayata kavuşamamış olan kocasını da aldattığı için pişmanlık duyup intihar etmeye kalkışan hamile bir doçent olan Aysel'in bir otel odasında yattığı 1,5 saatlik bir süre üzerine kurgulanmıştır. Roman saat 7.30'da başlayan ve saat 9'da sona eren 1,5 saatlik bir süreç içerisinde hayatının 30 yılını gözden geçiren bir kadının iç hesaplaşmaları, intihardan vazgeçip doğacak çocuğu için hayata tutunmaya karar vermesi ve diğer yandan da 1938 ile 1969 yıllarındaki dönemin siyasi yapısını ortaya koymaktadır. Hatta hocam bazı yorumculara göre de Adalet Ağoğlu aslında bu kitapta kendi okuyup bir kendi okuduğu hayatını ve iç hesaplaşmalarını yansıttığını söylüyorlar. Kendini başka bir kadının üzerinden anlatmış gibi de yorumlayan var. Bazı yerleriyle Adalet Ağoğlu'yla çok benzetiyorlar romandaki Aysel'e.
Doğru yani hangi yazar yaptığı romanların bir yerinde kendini anlatmıyordur ki diye ben bir taraftan da düşünüyorum.
Evet bazı yerlerde benzetiyorlar Aysel'le Adalet Ağoğlu'nu. Everest yayınlarının yayınladığı 2016 yılında basılmış olan ve 400 sayfadan oluşan kitabın kapağını Füsun Türcan tasarlamış. Bu kitabı anlatacağım size.
Peki bir Adalet Ağoğlu'nu da biraz anlatır mısın kapaktan önce? Yani gerçi onu şu an en son ya kaybettik ama hani birçok fotoğrafı vardı. Sonuçta bilinen bir yazardı.
Evet. İlk slaytımda vardı. Oradan size anlatabilirim. Orayı unuttum. İlk başta Adalet Ağoğlu'nun gençlik ve en son bu 2019-2020'de çekilmiş fotoğraflarını yan yana koydum. İlk fotoğrafta kısa saçlı, saçın rengi siyah, üstünde beyaz gömleği olan çok hafif tebessümle bir gülümsemeyle bir poz verilmiş. Hı-hı. Bir sandalyenin üstünde oturuyor. İkinci fotoğrafta da çok tatlı bir şekilde, hani bu ton ton yine dediğimiz tabirle bir fotoğrafı var. Gözünde hafif ince kalınlıkta bir kahverengi çerçeveli gözlüğüyle birlikte yine aynı şekilde çok hafif bir tebessümle el sallamış bir fotoğrafı var. Yani ben resmini bile gördüğüm zaman bilmiyorum.
Sesin biraz gider gibi oldu.
Şimdi size kitabın... Şimdi geliyor mu?
Son dediğin, resmini bile gördüğüm zaman dediğin kısmı bile
anlatalım. Yani kadının hani... yüzünün yansıması bile insanın içine sıcak bir şekilde bir yüzünün olduğunu düşünüyorum Adalet Ağalı'nın.
Bu arada şey kısımlarına da sıkça gelirdiğini duyardım Boğaziçi Üniversitesi çevresinde.
Evet, hatta bizim okuldaki bazı hocalarımızın karşılaşması falan olmuş. Anlatırlardı çünkü. Kütüphanede falan çok denk gelirlermiş.
Evet evet, yani öyle bizim buralarda takılan bir yapısı evet. Vardı. Biz de hatta bir kere bir yerde yemek yiyorduk, dediler ki Adalet Ağabey burada dedi ama tanışamamıştık o zaman. Ya bu tabii dediğim yıl 2000'li yılların başlarıydı. Hani öyle bir dönemden bahsediyorum. Adalet Hanım'ın bir sürü kitabı var. Kitap hakkında okudun mu bu kitabı? Önce onu sorayım.
Yok, kitabı okumadım ama kitabı okumayı düşünüyorum. Çünkü yani ilk vakit bulduğumda, çünkü gerçekten kitabın içeriği çok dikkat çekici bir şey. İçinde gizem olduğu için çok ilgimi çekti benim.
Evet, bu arada arkadaşlar bu da bu daha büyük bir kitap, onu da söyleyelim. Yani şeye göre 31 ayrılmış Getem'de, 31, yani bayağı
evet,
büyük.
Evet, 400 sayfadan oluşuyor.
Evet ve Ebru Şahiner seslendirmiş Getem'de, ben de o bilgileri vereyim sesli kitap olarak. Evet.
Kitabın kapağında arka planda siyah ve gri tonlara hakim.
Siyah ve gri tonlar hakim.
Kapakta gökyüzü. Evet, kapakta gökyüzü siyah bir tonda ve üzerinde yıldızlarla hafif beyaz ışıltılarla resmedilmiştir. Gökyüzünün bitiş kısmına doğru açık bir sarı tonunda güneş vardır. Kapakta hafif dalgalı bir şekilde deniz ve denizle gökyüzü arasında hiç boşluk yoktur. Batmakta olan güneş denizin ve gökyüzünün bitiş kısımlarının kesişiminde duruyor. Bu kesişimin üstünde yarısı gözüken açık sarı tonunda güneşin etrafında ve üst kısmında ikisi sol tarafta, birisi sağ tarafta olmak üzere beyaz kuşlar vardır. Kuşların hepsinin uçuş yönü birbirinden farklı ve hepsi havada kanatlar açık bir şekilde uçmaktadır. Kuşların hiçbirinin kaşları, gözleri, ağızları gibi yüzündeki veya vücudundaki fiziki özellikleri belirtilmemiştir. Karamsar koyu tonlarda olan gökyüzü, deniz ve batmakta olan güneş resmin arka planını oluşturmaktadır. Kapakta ön planda belirgin olan ilk şey, denizin üstünde kapağı açık kahverengi eski bir bavulun içinde, üstünde siyah uzun kollu bir bluz, bluzun ortasında çok ufak bir kısmı gözüken beyaz bir şeriti olan kadın vardır. Altında beyaz dizüstü bir etek giymiş, saçları örgülü ama sadece sol omzuna örgünün bir kısmı düşen fakat kafası gözükmeyen ve kafasının yerinde 1'den 12'ye kadar rakamların yazılı olduğu bir duvar saati olan bir kadın gözükmektedir. Detaylara bakıldığında bavulun üstünde ortada yarım ay şeklinde kahverengi bir tutma kulp ve kulbun sağında ve solunda ikişer tane olmak üzere 4 tane kabartmalı şerit vardır. Şeritlerin denize değen kısmı beyaz, kalan kısımları kahverengidir. Sol ve sağda 2 tane olmak üzere şeritlerin arasında beyaz kilit vardır. Ağzı açık olan bavulun üst kısmında çok açık kahverenginin üstüne beyazlarla yuvarlak şekiller vererek bavulun iç deseni gösterilmektedir. Bavulun içinde ayakta duran kadının bacağının çok ufak bir kısmı gözükmektedir. Bavulun yansıması olduğu için sol bacağı hafif siyah gri tonlarında karadır ve sağ bacağı beyazdır. Kadının örgünün olduğu tarafta sol olan parmaklarının bazıları havadayken sağ ile vücuduna tamamen değmektedir. Kapakta en dikkat çekici şeylerden biri kadının kafasının yerine konulan duvar saatidir. Üstelik duvar saatinin üstünde akrep ve yelkovan şekli belirtilmemiştir. Yani saatin kaçı gösterdiği anlaşılmamaktadır. Saatin kenarları açık kahverengi ve ortası koyu kahverengidir. Sayılar açık kahverengi bölgenin üstünde siyah renkle yazılmıştır. Resmi genel olarak özetlemek istersek ekranda karamsar, kapalı renklerin hakim olduğu, gökyüzü ve denizin birleştiği yerde açık sarı batmakta olan bir güneş ve güneşin etrafında 3 tane beyaz yüz yapıları belli olmayan kuş vardır. Ön planda da ağzı açık bir bavul içinde ayakta duran, kafası gözükmeyen kadın ve kafasının yerine kahverengi tonların hakim olduğu bir duvar saati konulmuştur.
Evet, o son özetin çok iyi oldu. Tam onu soracaktım. Yani çok, o kadar çok şey var ki resimde. Kısaca özetle.
Evet, çok ayrıntılı.
Şimdi arka planına baktığımızda bir gökyüzü, karamsar renkler, ufuk çizgisi, yani güneşin batmakta olduğu tam o bölgede de 3 tane kuş görüyoruz. Doğru mu? Arka planı.
Evet,
bu arka
evet.
Planı resmin. Bu arka, evet, uç kuşun ama şeyleri belirsiz. Kanatları falan belli değil.
Evet,
yani.
Sadece uçuyorlar. Yüz yapılarıyla ilgili hiçbir belirti yok.
Kuş olduğunu nasıl anlıyorsun?
Çünkü kanatları var. Yani kuş resmi çizilmiş, kanatları var havada, gökyüzünde. O kadar. Başka hiçbir şekilde belli değil.
Ama hani kişilikleri belirsiz. Sadece o eyleme yapmış. Öbür tarafta da ilginç
evet.
Olan kadını anlatıyoruz. Kafasının yerinde duvar saati var. O ilginç bir durum. Ayakları
benim
da...
ilk burası dikkatimi çekmişti aslında. Duvar saatini gördüğüm zaman bir zaten bir gizem olduğunu oradan anladım kitapta. Hani kapaklara bakarken. Sonra biraz da kitabın özetiyle de baktığım zaman, içeriğini ve yorumları okuduğum zaman şunu düşündüm. Sonuçta Aysel belirli bir süre içinde bir otel odasında geçiriyor. Ama sonunda ne oldu hakkında bir bilgimiz yok, eğer yanlış bilmiyorsam. O yüzden hani saat vurgusu olarak tam kaçı gösteriyor yani... Çünkü Aysel 30 yılını da gözden geçiriyor aynı zamanda bu süreç içerisinde de.
Aynen.
O yüzden belirli bir zaman olgusu olmasın diye saatte akrep ve yelkovanla ilgili hiçbir belirti yok.
Belirti yok. Ayakları da valizin içinde dedin değil mi?
Evet.
Ya bu da sanki hani bir yere gidiyor gibi, hani zaten ölümünü herhalde anlatıyor bu kitap.
Evet, zaten otel odasında intihar etmeyi düşünüyor. 30 yılını gözden geçiriyor o yüzden.
Herhalde hani sonunda da ediyor mu ki acaba 7.5'tan 9'a, kitabın sonunu söylemiş gibi olduk ama öyle oluyorsa.
Emin değilim ama sanırım sonu bilinmiyor kitapta.
Ha, bilinmiyor.
Ya da otel odasından çıkıyor da olabilir ama intihar etmiyor diye biliyorum.
Anladım. Yani bu ama şey ben ilginç. Yani orada bir... Bir sürekli hareketi de vurgulama var. Yani bir taraftan kuşlar da uçuyor ama kuşlar da belirsiz.
Evet.
Yani belirsiz şeylerin bir yerden bir yere gitmesi ama ortamda karamsar, sanki onu vurgulayan bir şey var. Zamanda, saatte. Yani bir sürü belirsizlik var. Değişik bir resim olmuş hakikaten tasarım olarak.
Ve garip olan şey de hocam, bavul da siyah ve gri tonların hakim olduğu, yani karamsar bir denizin, koyu bir denizin üstünde. Dalgaların üstünde.
Ha, bavul da üstünde.
Evet.
Kadın için, yani sanki bavulun içine girmiş gibi o zaman, ayakları içinde.
Aynen, kadın bavulun içinde gibi.
Anladım. Ayakta mı duruyor peki?
Ayakta, evet.
Çok değişik. Şeyi merak ettim şimdi çocuklar, yani bilir misiniz ya, bu kapak tasarımlarını yaparken acaba yazarla beraber mi tasarlıyorlar ki bu kapakları, yani ya da yazar böyle bir şey istiyorum diyor, onu mu yapıyorlar ki acaba, şimdi öyle bir şey aklıma geldi.
Bu konuda bir bilgim yok hocam ama bu kitabın içeriğiyle kapağa baktığımız zaman bence Adalet Ağoğlu'nun bu insanın iç, yani zihnine girip zihnindeki karışıklıkları çözümlemeye çalışmasıyla kitabın kapağı bence birbiriyle çok uyumlu olmuş gibi geldi bana. Belirsizliklerle dolu çünkü kapak.
Evet, şimdi bir önceki kitaba giderken Viktor Frank'tı değil mi, insanın anlam arayışında. O da yani yazar da. Türkçe, şu an Türkçe'deki senin tanıttığın kapak kaç baskılısı kapağıydı? O görünüyor mu Viktor Frank'ın, hani kitap yazıldıktan ne kadar sonra? Çünkü o baskılarına göre de kapaklar değişiyor mu acaba kitapların? Hani mesela farklı bir yayına farklı bir baskı yaptığında yine farklı bir kapak oluyor herhalde değil mi?
Evet hocam, birkaç tane kapak resmi vardı. Bir tanesi yapbozluydu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam yapbozlar vardı. Sanırım logoterapiyi temsil ediyordu.
Evet. Orada belki çevirmenin de etkisi oluyordur kapağın tanımlanmasında vesaire. Hani yayın evleriyle falan, ama hani bu da direkt yazarla konuşulmuştur diye tahmin ediyorum. Yani bu kapak resmi hazırlanırken doğrudan yazarla da fikir alışverişi yapılmıştır ve o yüzden de böyle ilginç. Hakikaten de yani kitabı öyle bir görsen vitrinde, bu ne acaba, neyi anlatmak istiyor diye bir de içine bakma ihtiyacı duyarsın değil mi bu kapakta?
Evet hocam öyle. Bir de zaten ben de bu işte farklı kapaklar var mı diye incelemeye baktığımda da atıyorum internette karşımıza 500 tane kapak resmi çıkıyorsa 450'den fazlası bu kapakla, kitapların baskıları bununla alınmış. Bazılarında sadece ölmeye yatmak yazıyor. Hani genel olarak bu kapağı almışlar kitaplarına.
Evet, gerçekten de güzel bir ilginç bir baskı olmuş. Peki, çok teşekkür ederim. Gayet güzel ve ilginç bir kapak izledik senden de. Şimdi bir sonraki kitabımıza geçiyoruz.
Merhaba hocam. Sesim geliyor mu güzel bir şekilde?
Biraz daha yaklaşırsan çok daha iyi gelecek.
Şimdi nasıl?
Daha iyi. Hı-hı.
Tamam. Ben Her Şey Su ile Başladı. Hayatımın Hikayesi adlı kitabı tanıtacağım. Helen Keller tarafından yazıldı kitap.
Kimdi yazarı?
Helen Keller.
Ha, Helen Keller. Evet. Bilim Helen. Tamam.
Bir dakika hocam. Bilgisayar dondu da.
Tamam.
Hocam Helen Keller 1880 yılında doğdu. 1968 yılında 88 yaşında vefat etmiştir. 1896 yılında Cambridge Kız Okulu'na gitmiştir. 1900 yılında ise Radcliffe Koleji'nde günümüzde Harvard Üniversitesi ile birleşmiştir. Kendisi pedagog, aktivist, yazar yazardı. Aynı zamanda sosyalist bir kişidir. Fikirlerini yazdı. Hatta kitap vardı Karanlığın İçinden diye. Kendisi Latince, Almanca, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 tane dil bilmektedir. 1964 yılında Başkanlık Özgürlük Madalyası almıştır. Bu madalya Amerika'nın en büyük sivil madalyasıdır bu arada. Bir de Helen Keller'ın kendisini betimleyin. Helen Keller kıvırcık saçlı bir hanım. Yüzü normal demişsin, sıradan, hani böyle belirgin bir özelliği yok aslında. Buradaki koyduğum resmim de Helen Keller'ın önünde Braille alfabesiyle yazılmış bir kitap var. Bir eli kitapta, bir eli de gül koklarken bir fotoğrafa çekilmiş. Aynı zamanda bu Hayatımın Hikayesi'nin yani bazı kitaplarında bu kapak resmi vardır. Benim anlatacağım başka bir kapak resmi ama. Kitabın hikayesi konusuna gelirsek, bu bir Helen Keller'ın 4 tane otobiyografik kitabı yazmıştır. Bu ilki, kolej yılına kadar olanki hayatını anlatmıştır.
Bir çeşit otobiyografi diyebiliriz herhalde, değil mi? Yani Helen Keller kendi yazmış kitabı. Bu arada arkadaşlar, GTM'de bu kitap her iki kere seslendirilmiş. Hem de metin hali var. Onu da ben hatırlatayım. 2011 yılında çok büyük bir kitap değil. Yani yaklaşık 9 ay. 104 evet. Bir seslendirenlerden birisi Kena Demirel Eşkenazi, seslendirenlerden biri 2011'de. Diğer de arkadaşlar, GTM'deki seslendireni Diren Koçkesen. Evet, Diren Koçkesen diye biri seslendirmiş. Yani bu kitap GTM'de mevcut. İsterseniz okuyabilirsiniz. Kapak resmini muhtemelen o zamanki eski basımlarda belki de yoktu, o zamanlarda kapak resmi betimlenmemişti. Şu an sizden dinliyoruz. Buyurun, devam edelim.
Otobiyografisi kolej yıllarına kadar anlatmıştır. 1903 yılında yazmıştır ilk kitabını. Helen Keller doğduğunda görme ve duyma duyularından bir yeti farkı yokken, 19 aylık iken geçirdiği bir ateşli hastalıktan sonra görme ve işitme ve konuşma kabiliyetini yitirdi. 5 yaşında iken diğer çocuklardan farklı olduğunu anlayan Helen, düşünebildiği ve hissedebildiği halde görme, duyma ve konuşma yetisinin farklılığı onu zamanla hırçın ve öfke nöbetleri geçiren biri haline getirmişti. Doktorlar onun aklını yitirdiğini ve akıl hastanesine yatırmasını söylemişler. Fakat ailesi ona her zaman destek olmuşlardı. Hatta bunun için Gramber'e gitmişler hocam. O zaman Gramber'de bunun gibi çocuklar, hani sarı çocuklar için çalışmalar yapan birisi olduğu için. Onun da yönlendirmesiyle Helen Keller 7 yaşındayken 20 yaşında olan bir Ann Sullivan isimli bir öğretmenle tanışıyor. Kendisi de o da 5 yaşındayken görme yetisini kaybetmiş. İki tane büyük ameliyatla birlikte sadece bir kitabı okuyacak kadar görebilme yeti kazanmış sadece. Onun dışında Helen öğretmen Kelimeleri Helen'ın hem koluna yazıyor hem de işaret diliyle öğretmeye çalışıyordu. Helen ayrıca zeki bir çocuktu ve konuşanın dudaklarına dokunarak kelimeleri taklit edebiliyordu. Ve bu sayede konferanslarda konuşabilecek noktaya gelmişti. Kitabın adını veren Helen Keller'ın küçükken öğrendiği ilk kelime olan su sayesinde öğretmenin ne yaptığını anlamıştı. Aslında belli bir belli bir sürede hani tam anlamamış hani ne yaptığını hocanın. Fakat su kelimesiyle birlikte ve onun bildiği bir kelime olduğu için hocasının ne yaptığını anlamış ve bu sayede o gün mesela 30'dan fazla kelime öğrendiği söyleniyor kaynaklarda.
İlk kelimeyi öğrendikten sonra değil mi?
Evet hocam.
Bu arada Off'un biliyorsunuz filmi de var. Siyah'tı. Evet, Türkiye'de de çekildi. Uğur Yücel'le Beren Saat'in oynadığı. Neydi
benim, ya filmin adı? Benim Dünyam
diye çevrilmişti. Evet. Evet.
Aslında hocam ilk önce ben internete yazmıştım. Neden yazdığımı hatırlamıyorum. Şu an hani kör, sağır ve dilsiz yazmıştım internete. Ve Helen Keller'ın başarı öyküsü çıkmıştı.
Evet.
Ve bunun bir filmi olduğunu okuyunca filmini izledim ben ilk önce. Ve gerçekten çok etkilendim. Hı hı. Sonra Helen Keller'ın kitabını, hani yazar olduğunu görünce bir kitabını anlatmak istedim. Ve ilk otobiyografisi olan bu kitabını tanıtmak istedim. Hı hı. Aslında. Hı hı. Onun dışında... Öğretmeni sevgi, sabır ve merhamet ile Helen Keller'a kelimeleri öğreterek onu Radcliffe Koleji'nde gidebilmesine yardım etmiş. Hı hı. Aynı zamanda lisans derecesine diploma alan ilk kör ve sağır kimse unvanını almıştır. Hı hı. Kitabında kısaca bu şekilde bahsediliyor.
Hı hı
hı. Burada kullandığım kapakta ise... Yani resimde ise bu Helen Keller öğretmeniyle birlikte oturuyor. Helen Keller tahminen 20 yaşında var ya da yok. Öğretmeniyle birlikte beraber oturuyorlar. Helen Keller hocasının ağzına elini koymuş ve onun herhalde ne konuştuğunu anlamaya çalışıyor.
Dudaklarından hani o bir de ses titreşimlerinden evet. Hangi kelimeyi söylediğini herhalde anlamaya çalışıyor.
Evet hocam.
Hı-hı.
Tasarımına geçecek olursam, betimleme yapacağım kitabın yayın evi Kural Dışı Yayınları, baskı yılı 2009, sayfa sayısı 104'tü.
Hı hı.
Kapağın merkezinde oturmuş vaziyette Helen Keller'ı sağ profilden fotoğrafını görüyoruz.
Hı hı.
Helen Keller kıvırcık saçlarını ense hizasında topuz yapmış. Hı-hı. Ve üzerinde beyaz renkli, yarım kollu, arkasında fiyonk olan, yakası dantel olan bir elbise giymiştir.
Hı hı.
Ayrıca kolunda ince bir bilezik de vardır. Kapağın rengi siyah, yeşil ve beyaz ağırlıktadır. Helen Keller'ın arkasından ışık vuruyormuş gibi arka tarafı parlaktır. Arka planda Helen Keller'ın ön tarafı yeşil tonları iken arka tarafı siyahtır. Kitabın başlığı Heller'ın çenesi hizasında hayatımın hikayesi mor renkle alt alta yazılmıştır. Yazarın adı soyadı Helen Keller ise beyaz yazı ile başlığın hemen altına eklenmiştir. Kitabın merkezinde ise büyük harflerle ve sarı renkte her şey su ile başladı yazmaktadır. Sağ alt köşesinde de yayın evi kural dışı kitabın etrafında halkalar amblemi ile birlikte yer almaktadır. Ve bir Helen Keller'ın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Yalnızca 3 gün daha görebileceğinizi düşünün. Nasıl tüm ayrıntıları gördüğünüzü anlayacaksınız. 3 gün daha işitebileceğinizi düşünün. Her bir sesin, her bir notanın nasıl özlemle ruhunuza dolduğunu göreceksiniz. Yaşanacak 3 gününüz kaldığını düşünün. Yaşamın tüm saniyelerini nasıl özlemle yaşayacağınızı göreceksiniz diyerek. Bitiriyorum.
Kitabı bitiriyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Böylelikle Helen Keller'da şey yapmış olduk. Azize çok sağ olasın. Bu da güzel bir kitaptı. Şimdi Nazmiye galiba ekran paylaşımını başlattığına göre o anlatacak değil mi?
Evet hocam, sıra bende. Ben Nazmiye Betül Doğrul. Sizde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Suat'ı Mektubu kitabının kapağını betimleyeceğim. Daha öncesinde yazar hakkında ve kitap hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Ama öncesinde de sizin dediğiniz, başta dediğiniz için yazarı betimlemek istiyorum kendisini.
Evet.
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çalışma masasında oturur bir fotoğrafı var şu an karşımda. Hı hı. Ve sağ elini masanın üstüne koymuş yumruk şeklinde. Normal bir takım elbise giymiş, siyah beyaz, kravatı da siyah. Hı hı. Bir tane kemik gözlüğü var, uçları bize doğru dönük, masada duruyor. Yaşlı bir hali var fotoğrafta. Saçlarının biraz alın kısmında açıklık var, yani yaşından dolayı bir saç dökülmesi mevcut sanırım. Yüzünde, alnında bazı kırışıklıklar var ve değişik, şaşırmış bir pozisyonda gibi duruyor. Yani bana o şekilde geldi. Hı hı. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'ı tanıtmak istiyorum size. Evet. 23 Haziran 1901'de İstanbul'da doğmuş. 24 Ocak 1962'de de İstanbul'da ölmüş. Mezarı bizim okulumuzun altında bulunan Rumeli Hisarı Ahşam Mezarlığı'nda bulunuyor. Hı hı. Tanpınar şair, romancı, deneme yazarı, edebiyat tarihçisi, siyasetçi.
Ne değil ki gerçekten, değil mi? Bir sürü şey yapan, klasik bir sürü şey olmuş.
Evet. Yani her alanda neredeyse eseri mevcut.
Mesela yani Saatleri Ayarlama Enstitüsü en çok bildiğimiz kitaplardan bir tanesi. Huzur var, bir sürü kitapları da var. Yani farklı,
evet,
farklı.
Aslında onlardan bahsedeceğim hocam. Yahya Kemal, Mehmet Fuat Köprülü, Cenap Şahabettin gibi önemli edebi isimlerden üniversite yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde ders almış bir kişi. Hı hı. Ahmet Hamdi Tanpınar. Ve en çok tanınan eserleri arasında Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Beşşehir bulunmakta. Bizim de daha önce bahsettiğimiz gibi. Ben Suat'ın Mektubu kitabını size anlatacağım şimdi. Suat'ın Mektubu, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanının karakterlerinden Suat'ın intiharının ardında geride bıraktığı mektubunun Handan'ın İnci tarafından kitaplaştırılmış hali. Handan İnci tarafından kurulan Tanpınar Araştırma Merkezi'nin hazırladığı ilk kitap olarak biliniyor. Ve Suat'ın Mektubu Dergah Yayınları tarafından Şubat 2018'de yayınlanıyor. Yani aslında çok yeni bir kitap.
Evet, ve ilginç bir şekilde GTM'de de yok bu kitap. Ben şimdi çok bütün Ahmet Hamdi kitaplarını taradım. Bizde hala okunmamış. Hani gönüllü okuyuculardan seslendirmek isteyen olursa arkadaşlar, açık. Bu kitap şu an yok bizde. Ben de 2018 dedim ama daha yeni yayınlanmış, öyle mi?
Şubat 2018 hocam.
Gerçekten.
Yeni yayınlanmış ve bir tek Dergah Yayınları tarafından yayınlanmış.
Daha önceki bir yayını yok mu? Yani 2018 öncesi başka yayın evi falan yayınlamamış mı? Yani ilk o zaman mı çıkmış bu kitap?
Ben baktım hocam internetten fakat bulamadım. Tek bulduğum kitap bu.
Gerçekten
Dergah mi? Yayınları tarafından yayınlanmış.
Demek ki sonradan herhalde buldular arşivleri arasında falan.
Evet, Handan İnci arşivlerini araştırmış Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Bu Tanpınar Araştırma Merkezi'nde araştırıyor arşivlerini. Ve bu mektupları buluyor. Biraz sonra da bahsedeceğim aslında. Bazı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın düzenlenmiş hali de var aslında bu kitapların. Direkt oraya geçeyim isterseniz.
Tabii.
Huzur romanının yayınlanmasının ardından Tanpınar ile yapılan röportajda yazar Suat'ın roman içinde yeterince derinleştiremediğini düşünüyor. Ve sadece Suat'a özel, onun mektuplarından müstakil bir kitap ve aynı zamanda Huzur'un devamını çıkaracağını söylüyor. Fakat yazmasına rağmen kitap olarak yayınlatmıyor. Bu arşivlerden Handan İnci'nin bulmasıyla kitap haline çevriliyor. Kitap sunuş haricinde 149 sayfa ve 4 başlıktan oluşuyor. 10-24 sayfa aralığında Handan İnci tarafından gönderilmeyen mektup başlığı ile mektuba nasıl ulaşıldığı anlatılırken Huzur ve Suat'ın mektubu arasındaki ilişkiden de bahsediliyor. Psikolojik tahliller yapılıyor. Huzur romanı ve karakter okuyucuya hatırlatılıp bu eserin hangi safhalardan geçerek kitap haline geldiği hakkında bilgi veriliyor. 27-50 sayfaları arasında metnin düzenlenmiş hali açıklayıcı dipnotlarla ve parantez içi bilgilerle sunuluyor. Hatta kimi dipnotlarda Handan İnci, Tanpınar'ın arşivinden ulaştığı ve yazarın yan hikayeler olarak tasarladığı metinler hakkında da bilgiler sunuyor. 58-146 sayfaları arasında ise Tanpınar'ın yarattığı bu eser hem kendi el yazısıyla yapmış olduğu düzeltmelerle hem de tıpkı basın şeklindeki düzenlenmiş haliyle okura sunuluyor. Yani aslında hem kendi notları var kitabın içinde. Hem de kendi notlarının olmayan kısımları var. Yani aynı kitabı aslında 4 farklı şekilde yazılmış gibi tek bir kitap halinde toplanıyor Handan İnci tarafından. Kapak resminin Nastansel kapak tasarımının Ayşen Ulgül Kıvasakalı'nın yaptığı kitabın kapağını betimlemeye başlayacağım şimdi.
Tabii.
İki tarafında yüksek binaların olduğu ıssız bir sokak görüyoruz. Sokak taşlı bir yapıda duruyor. Sokağın tam ortasında bir adam görünüyor. Adamın tam arkasında, ayaklarının dibinde yerde bir aydınlık var. Sokağın geri kalan kısmı ise gri tonlarında. Kapağın tam ortasında bulunan adamın sol ayağını düz, sağ ayağının tabanını ise göreceğimiz şekilde yürüme pozisyonda olduğunu görüyoruz. Adamın arkasını görüyoruz biz. Adamın pantolonu koyu kahverenginde. Üzerinde de dizine gelecek kadar uzun bir palto var. Paltonun arkasının ucu ikiye ayrılmış durumda. Arkada bel kısmında kalın bir şerit var. Ve şeridin her iki ucunda da düğme var. Çok büyük olmayan düğmeler. Paltonun üst kısımları koyu renkte. Eteği ise daha açık bir tonda. Bu paltonun ana rengi sarı, açık kahve arası bir renk. Ama bir renk değil yani. Paltonun etek ucu rüzgarda havalanmış şekilde duruyor. Ve adamın kolları öne doğru uzanmış şekilde. Adamın saçı da koyu renkte. Ve adam sol tarafa doğru bakıyor. Dolayısıyla sol kulağını görebiliyoruz. Bir yandan çok hafif gözüküyor. Sokakta gözüken uzun dört bina var. İki tanesi ileride ve daha aydınlık. Diğer ikisi de daha koyu renklerde. Ve biri adamın solunda, biri de sağında kalıyor. Soldaki binanın birinci katında pencerenin hemen alt köşesinde lambaya benzeyen bir şey var. Ben tam olarak ne olduğunu anlayamadım ama lambaya benzettim. Ve alt kısmının rengi veya üst kısmının rengi ise siyah gözüküyor. Yandaki iki binada da pencereler daha koyu renkteyken ilerideki iki binada pencereler daha açık renkte. Bu da ışığın ilerideki binalara vurduğunu gösteriyor bize. Yani orası daha aydınlık. Adamın olduğu kısım daha karanlık, gölge vurmuş şeklinde.
Adamı yürürken mi görüyoruz yoksa öyle ayakta mı duruyor o sırada?
Ayakta ve yürüyor pozisyonunda.
Yürüyor pozisyonunda.
Sağ ayağı hafif dizden kırık.
Öne atmış, sağ ayağı, adımını atmış gibi.
Görüyoruz. Evet. Sol ayağı önde, sağ ayağı arkada.
Sol
ayağın adım atmış, sağ ayağını arkadan çekiyor pozisyonunda. İlerideki binaların üstü, yani gökyüzü diyebileceğimiz yer, beyaz renkte. Tam binaların ortasında sarı renkte yazılmış yazar ismi bulunuyor. Yazarın soyadı adının hemen altında ve Ahmet Hamdi yazısı daha küçük bir puntodayken Tam Pınar yazısı daha büyük bir puntoda.
Tam Pınar Ahmet Hamdi'yi kaplayacak şekilde mi olmuş bu durumda altta?
Daha da geçiyor hocam. Tam Pınar yazısı daha uzun. Ahmet Hamdi
daha küçük kalmış.
Tam Pınar'ın ortasına
kalmış. Gelmiş. Tamam, tahmin ettim. Bu binanın üzerinde görüyoruz o yazıyı biz herhalde. O ışıklı binalar, aydınlık binaların orada mı görüyoruz?
Evet, karşıdaki aydınlık binaların hemen üst kısmında görünüyor. Evet. Kapağın en üst kısmında yani. Bu yazarın soyadının hemen altında siyah bir çizgi bulunuyor. Bu yine Ahmet Hamdi yazısından da küçük bir boyutta çizgi. Çizginin hemen altında da kitabın ismi siyah renkte yazılıyor. Bu da Suat'ın üstte mektubu altında yazılacak şekilde yazılmış.
Bunlar da büyük bir puntolu mu yoksa yani yazara göre daha mı küçük?
Yazarın adına göre büyük, soyadına göre küçük bir puntolu.
Tam ara kalmış. Evet.
Yayın evin adı ve sembolü ise daha önce belirttiğim yerde adamın ayaklarının olduğu yerde duran beyaz kısmın orada bulunuyor. Dergah yazıyor. Ve siyah dikdörtgenimsi bir arka plan var. B harfini tam sol alt köşeye koymuşlar. Ve o B harfinin içi dolu değil. Yani biz sokağın rengini görebiliyoruz orada. Benim betimlemem bitti hocam. Bunu sormak istediğiniz bir soru
kısa bir ben anlamak için betimlemede çok ayrıntı veriyoruz ya. Kısaca onu kısaca özetlemeye çalışıyorum. Şimdi mesela burada ilk yaptığımız biz aslında bizim burada gösteren kapakta sokakta yürüyen bir adamı görüyoruz. Doğru mu anladım? Yani sokakta yürüyen bir adam var. Adam yürür pozisyonda. Sol ayağını ileri atmış, sağ ayağı dizden bükük. Üzerinde de palto var galiba senin anlattığın kadarıyla. Değil mi? Palto
evet,
var demiştim.
Uzun bir palto
demek
var.
Ki kış mevsimindeyiz. Yani öyle bir durumda görüyoruz. Ve muhtemelen Alacakaranlık diyebilir miyiz? Adamın olduğu yer karanlık, öndeki binalar aydınlık belki, veya böyle yavaş yavaş karanlıktan aydınlığa doğru yürüyormuş gibi bir. Çünkü adamın bulunduğu yerde iki bina var, onlar karanlıkta görünüyor anladığım kadarıyla.
Çok karanlık değil hocam. Sadece gölge vurmuş şekilde. Yani direkt oraya ışık gelmiyor. Anladım. Öbür taraftan geliyor. Büyük ihtimalle güneş o iki binanın olduğu tarafta, ilerideki iki evet. binanın olduğu tarafta. O yüzden adamın bulunduğu sağındaki ve sondaki binalar biraz gölgede kalmış şeklinde duruyor.
Adamın
ama yine sokak karanlık değil.
Karanlık değil ama yani öbür tarafa göre daha güneş vurmuyor diyelim o zaman. Hani güneşin vurmadı. Evet. Adam iki binanın arasında, sağında ve solunda iki bina var. Ortasında yolda yürüyor herhalde. Yol veya kaldırım, o belli mi bilmiyorum. Hani şey.
Yol. Kaldırımlar hemen binanın dibinde var ama çok küçük kaldırım. Küçük kaldırım yolda. Denemeyebilir.
Adam oradan yürüyor ve ilerideki binada da yazıları görüyoruz. Adamın üzerinde palto var demiştin galiba. Paltoyu anlattın detaylı bir şekilde. Adamın yüzü belli mi? Sakalı var mı? Bıyığı var mı? Öyle bunlar belli çizmiş.
Yüzü hiç gözükmüyor hocam. Sadece sol kulağı ve ensenin çok az kısmı, saç biçiminden itibaren gözüküyor.
Daha çok gövdesine mi odaklanılmış o zaman? Gövde ve bacaklarında mı odaklanılmış adamın?
Aynen hocam. Yüzü hiçbir şekilde gözükmüyor. Tamamen gövdeye odaklanılmış.
Anladım. Bu herhalde bu şey mi acaba? Suat'ın mektubunda mektubu yazdığı kişi mi acaba? Neyi ifade etmeye çalıştılar bu adamla? Ya da Reşat Nuri Güntek Ahmet Hamdi'yi mi anlatıyor sence?
Ahmet Hamdi'yi anlattığını düşünmüyorum. Çünkü gençlik fotoğrafına baktığımda ben çok fazla bir benzerlik bulamadım hocam. Hı hı. Sanırım kitabı okumadım ama Suat'ı yansıttığını düşünüyorum şu an.
Ha, Suat'ı yani, yansıtıyor. Ben Suat'ı yine hep kadın olarak algıladım. Ha, burada hep böyle kadın ve erkek aslında. İki isim ne oldu? Ne kadın? Evet, Suat'ın kendisini yansıtıyor. Belki Suat bir yere gidiyor bu arada. Veya belki mektubu taşıyor. Öyle bir durum herhalde. Bulunduğu evet, yerden o tarafa belki mektup ulaştırmaya çalışırken bir resim. Çok güzeldi. Bir de bu şeylerin sonundaki özetlerde bizim açımızdan iyi oldu gerçekten. Tam daha netleştirmiş olduk. Eline sağlık. Gayet güzel bir şekilde bu kapağı da anlatmış olduk. Sanırım bu son kapaktı değil mi arkadaşlar?
Evet hocam, ben grubun son üyesiydim.
Evet evet, o zaman gerçekten oldukça zevkli, mutlu olduğumuz bir şey oldu arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Yok hocam. Biz teşekkür ederiz.
O zaman çok çok teşekkür ediyorum bu kayda katıldığınız için. Bizim için oldukça zevkliydi. Mutluluk verici bir o ortam geçirdik. Sizlerde yaklaşık bir saat sürdü değil mi aşağı yukarı?
Evet hocam. Bir saat 6 dakika.
Evet. Peki o zaman hepinize katıldığınız için çok çok çok sağ olun arkadaşlar.
Biz de teşekkür ederiz hocam.
Teşekkür ederiz hocam.
Evet arkadaşlar, bu yayınımız da burada sona ermiş oluyor. Ben de katılan herkese, dinleyen herkese veya daha sonra dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum diyorum ve burada radyo yayınını da sona erdiriyorum.